Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkese bir kez daha merhaba, ben Aykut Balcı. Dünya Trendleri Podcast'in 12. bölümüne bir kez daha hoş geldiniz. Bir önceki bölümde, 11. bölümde Dr. Hakan Dikmen'le birlikte İçinde bulunduğumuz dönemin değerlendirmesini yaptık ve turizmde hayatımıza girecek yapay zeka trendlerini konuşmaya çalıştık. Ve 11. bölümün devamı niteliğinde 12. bölüme başlıyoruz. Ve 12. bölüme başlamadan önce bir önceki bölümde neler konuştuğumuzu isterseniz şöyle kısaca bir özetleyeyim. Çünkü bu bölüm de gerçekten çok çok keyifli bir bölüm oldu. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Turizm sektörü trendleri için öngörülerimizi paylaştık. Az önce de söylediğim gibi sohbet çok keyifli olduğu için iki bölüme ayırdık. Hakan Dikmen kimdir, neler yapar? Uzun bir şekilde tanıdık ve Hakan Dikmen kaç ülke gezdi? Nasıl seyahat etmeli? İçinde bulunduğumuz dönemi değerlendirmeye çalıştık. Ayasofya Müzesi ile ilgili, daha doğrusu Ayasofya Müzesi üzerine çok ilginç bir ayrıntı paylaştı Hakan Dikmen. Bunu ilk bölümde bulma şansınız var. Yeni nesil gezginleri konuştuk. Özellikle yeni nesil gezginler nasıl, gelecek öngörülerimiz nasıl, bunlardan bahsettik. Değişimler nasıl oluyor? İnsanlar 2020 yılında tatil yapar mı sorusunu kendi kendimize sorup tartıştık. İlk kısım gerçekten keyifli ve güzel geçti. İkinci kısım, yani şu anda dinleyeceğiniz kısımda gayet keyifli ve güzel. Sonuna kadar az önce de söylediğim gibi dinlemenizde yarar var. Evet, hazırsanız 12. bölüme kaldığımız yerden, bir önceki bölümden kaldığımız yerden devam ediyor ve 12. bölüme de başlıyoruz. Bu arada tek başına seyahatle ilgili ilginç bir istatistik var Hakan abi. Yapılan son araştırmalara göre tek başına seyahatlerde kadınların sayısı, yani ilk kez kadın sayısının erkek sayısını geçtiğini biliyoruz.
Vay.
Evet, yani ilk kez kadınlar yalnız seyahati tercih ediyorlar. Bu sayı geçmiş. Bu da yani turizm trendleri açısından önemli. Belki bunun işletmeciler tarafından önümüzdeki yıllarda dikkate alınması gerekir diye düşünüyorum.
Ama bu şeyi de getirmiyor mu? Yani hanımların biraz daha özgür ruh olması son yıllarda bir çalışmaydı bence. Yani bu şeyi bilir misin? Sen papalık seçimlerinde yeni seçilen papaya belirli görevler verir. Yani bir papa seçilir savaşçı, bir papa seçilir çevreci olur, bir papa seçilir eşcinselleri işte yalnız yaşamanın da iyi olduğunu anlatır. Bu gerçek, yani bunu atmıyorum. O yeni bir dönem var, yani şeyli eşcinselliğin de normal kabul edilebileceği, insanların tek başına yaşayabilecekleri, birbirlerine sadece işte belirli fiziksel temaslar için merhaba diyebilecekleri dünyaya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Ama bu nasıl, hani ben birisine dokunmadan tatilde olmaz abi.
Yani mutlaka insan ilişkileri olması gerekiyor herhalde.
Valla ben şimdi en son...
İnsan etkileşimi daha doğrusu.
Etkileşim kesin olması lazım. Yani devletler de, bazı devletler acaba bu turizmden çok etkilenecek mi ya da memnun mu olacaklar, onu da düşünmeye başladım. Çünkü İtalyanlar biliyorsun, ben yazın gitmiştim, geçen yaz İtalya'ya. Bu İspanyol merdivenleri vardır. Orada oturmayı yasaklamışlar. İşte yılda 1,5 milyon dolarlık bir hasılat yaptıkları Aşıklar Çeşmesi'ne para atmanın şeyini getirmişler. İnsanları yaklaştırmıyorlar oradaki şeyin üzerine oturup arkasına dönüp. Yani istemiyorlardı o şey, Roma'da farklı yerlerde turistleri görmek istemiyorlardı ve çok kötü davranmaya başlamışlardı. Belki de mutlu olacaklar, yani İtalyanlar bu kadar turist gelmeyecek diye. Venedik'te mesela, ben Venedik Belediye Başkanı'yla konuştum, bir röportaj yapmıştım onunla. Diyordu ki ya buraya kruizlarla geliyorlar. İstemiyorum abi, kruizle gelmesinler çünkü su altındaki hareketlendiriyor. Yaşamı hareketlendirerek bizim burada daha çok batmamızı sağlıyor falan. Enteresan şeyler anlattı.
Venedik'te de kuğular falan görülmüş yanılmıyorsam ve onun dışında da suyun temiz olduğu yönünde haberler geliyor. Daha doğrusu ona şöyle bir açıklama yaptılar. Kayıklar suyun üzerinde yüzmediği için su bulanmıyor ve dolayısıyla su kendini temizmiş gibi gösteriyor. Aslında normalde de temiz, berrak bir su var ama kumu kaldırmadığı için o kayıkların kürekleri. Bu yüzden su şu anda
berrak, yani kendini temizlemiş bir şekilde görüyoruz şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Onun dışında Haliç'e Yunuslar geldi. İşte Bodrum'da Fokları gördük. Gerçi Foklar her zaman geliyor ama yani Yunuslar mesela Marmara Denizi'nde çok daha fazla karşımıza çıktı. Bu insan popülasyonunun çok fazla dışarıda olmamasından dolayı. Olumlu şeyler
moda
gördük.
Moda koyuna devamlı geliyorlar. Her yıl gelirler. Mayıs aylarında bilhassa. Yani Nisan sonu Mayıs başında. Boğaz'da da çok fazla olur bu yunuslar. Ben de çok dikkat ederim. Yani yunusları da çok seviyorum. Geliyorlardı ama Haliç'e kadar girmiyorlardı. Yani o bölge çok pisti. Sadece Boğaz'dan geçip işte Moda yakınlarında onların herhalde konakladıkları bir yer var. Bilmiyorum. Fenerbahçe burnunda. Ben ne zaman böyle akşamüstü güneş batacak biraz gideyim orada fotoğraf falan çekeyim dediğim zaman onları görebiliyordum ve fotoğraflarını çekebiliyordum. Şimdi daha çok gelecekler diye düşünüyorum.
Bu da farklı bir turizm şeyi olabilir belki. Fokları görme.
Tabii. Yani insanlar biraz biz şeyi Mauritius diye bir yer var biliyor musun bilmiyorum. Tamam mı? Şeyde Madagaskar'ın oralarda. Oraya gidiyorsun yunuslarla dans etmeye neredeyse. O kadar çok yunus var ki teknenin altında binlerce yunus görüyorsun ve atladığında onların o sesini duyuyorsun. Yani onun için para veriyorsun, Mauritius'a gidiyorsun. Mauritius bildiğin iki büyük adayla Heybeli adayı birleştir. O kadar bir yer yani sonuçta. Ama dünyanın en güzel yerlerinden de birisi. Bir de benim demin seninle konuşurken aklıma şey geldi. Tek kişilik seyahatler falan filan var ya. Bu tek kişilik seyahatler ya da turizm şirketlerine daha çok iş düşecek. Burada yapay zekaya da iş düşecek. Mesela sen isteklerini gireceksin. Diyeceksin ki ben işte yazları yüzmek, kışları kaymak, ondan sonra ne derler sıcak suları olan Kürt banyolarına gitmek istiyorum diye gireceksin internete, sanal dünyaya. Hı hı. Ondan sonra burada bir uygulama olacak diye düşünüyorum. Değişik şirketler senle Hakan Dikman nereye gitmek istiyor? Kayak yapıyor. İşte oradaki pist şu kadar uzun. İşte acemiler şuradan kayıyor. Biraz iyiler şuradan kayıyor diyerekten. Yanına da bir ekip yapacak. Diyecek ki işte Kayseri'den Necla, İstanbul'dan Osman, Johannesburg'dan bilmem kim de geliyor. Siz bir beşli grup yapıyoruz. Birlikte eğleneceğinize inanıyoruz. Hadi bakalım Romanya'ya diyecek. Böyle bir sistem de çıkacak diye.
Dijitalleşme turizm sektöründe 305 milyar dolar ek değer yaratacak. Araştırmalar bunu söylüyor 2025 yılına kadar. Tabii bu yılı herhalde es geçiyoruz. 2020 yılı içerisinde herhangi bir beklentisi olmayacak eminim ki turizm sektörünün.
Para gelse kar olmaz.
Kar olmaz, doğru. Ama yine de turizm endüstrisinde bu yapay zeka sayesinde pozitif bir gelişim olacak. Az çok girdik, bahsettik. Seyahat asistanları olabilir, öneri algoritmaları olabilir, sadakat programları olabilir, artırılmış gerçeklikten bahsettik. Bunlara biraz girsek, yani yapay zeka dışında ve yapay zekayı da işin içine katarak dijital dönüşümün etkisi nasıl olacak? Sen inanıyor musun gerçekten böyle 305 milyar dolarlar kadar böyle bir ek gelir, değer yaratır mı turizmde?
Yani şimdi turizm biliyorsun en fazla etkilenecek sektörlerin başında. Yani sadece oteller, seyahat acentaları falan filan değil. Ulaşım sektörü var. Ondan sonra bunlara gıda sağlayanlar var. Biliyorsun gurme turizmi diye bir şeyler çıkmaya başlamıştı. Güzel ülkemizde sadece yemek yemeye gelen insanlar vardı. Hı hı. Ondan sonra bunların bir çoğu artık gelmeyecekler. Şimdi senin dediğin şeye gelecek olursak, konuya da gelecek olursak, bu insanların bir şekilde sanal dünyaya, yani ben mesela bir türü görmek için gidiyorsam, yani yemek yemeye değil de Göbekli Tepe'yi görmeye gidiyorsam Göbekli Tepe'yi sanal olarak da dolaşabilirim. Yani bunun programları, bunun filmleri 3 boyutlu ya da işte sanal ortamda ya da artırılmış gerçeklik olarak, yani ona dokunmanın, dokunduğunun altında onun ne olduğu, o taşın neden öyle olduğu yazan bilgileriyle çok fazla da etkilemeyecektir. En azından o uzun uçak yolculuklarından seni kurtaracaktır. Ama sen denize girmeye, o beyninin serotonin yayması için iki müzik dinleyip belki kumsalda birkaç kişiyi görmeyi, tamam mı? Onları hissetmeyi istiyorsan sanal dünya sana pek fazla yardımcı olacak değil, yani yardımcı olmayacaktır diye düşünüyorum.
Bu artırılmış ve sanal gerçekliği hava yolları kullanıyor genelde. Hava yolları bilet veya yan hizmet satışlarını artırmak amacıyla yolculara kabinleri önceden göstermek için VR teknolojisini kullanmaya başlamışlardı. Bununla ilgili bir haber okumuş. Belki bu yönde bir katkısı olabilir turizme. onu orada kullanabiliriz.
Yani şu zaten bunların birçoğu artık kullanılıyor ama beni en çok üzen şey şu. Ne kadar teknoloji işlerimizi kolaylaştırırsa o kadar da paralı oluyor. Yani bu bazı uçak şirketleri seni işte çıkışta oturtmak için daha fazla para istiyor. Yok işte koridor istiyorum diyorsun, onun ücreti bu diyor. Cam kenarından bakacağım diyorsun, o bilmem ne. Yani bu işler, sanal olaylar ne kadar çok devreye girerse maliyet o kadar artıyor gibi geliyor bana. İnsanın yani kişinin harcadığı para. Ama şu da bir güzellik. Evinde oturuyorsun. Sanal ortamda bakıyorsun. Diyelim ki Hakan Hava Yolları öğle yemeğinde pirzola veriyor. Benim pirzola yağsız olsun. Fotoğrafını görüyorsun. Ha şu pirzolayı seçiyorum. Öbürünü istemiyorum diyorsun. Yanına işte püre de koy kardeşim diyor. İşte içecek neyiniz var? Fermente var mı falan diyorsun. Yani üzüm suyu istiyorum ama fermente olsun diyorsun. Tamam mı? Yani bu çok güzel.
Yani bu tam da burada şu örneği vereceğim. Kişiselleştirilmiş öneriler, yani yapay zeka sayesinde, bu makine öğrenimi sayesinde çok daha fazla karşımıza çıkacak anladığım kadarıyla. Evet. Ve bu da bir yarar sağlayacak.
İşte o biraz önce de söylediğimiz gibi. Yani insanları artık tanıyacak yapay zeka. Yani sen diyecek şusun, devamlı işte pencere kenarında oturursun gündüzleri. Akşamları da giderken şurada oturursun diyebilecek sana yapay zeka. Söyledik ya, hanımlar daha çok geziyorlar ondan sonra. Evlerde şöyle işler çıkmaya başlayacak. Kadınlar seçecekler bu sefer. O kadar çok şey görecekler ki sanal dünyada. Aa ben buraya da gideceğim. Burada Ayten teyzenin fotoğrafı var. Benim olmazsa olmaz diyecekler. Ve o seçimleri yapıp erkekleri de ve çoluk çocuğu da peşlerinden oraya götürecekler gibi geliyor. Ama güzellik tabii bu sanal dünyanın. Her şeyi göstermesi, bir güzellik, yenilik, buna alışmamız gerekecek. Çünkü mutlaka karşılaşacağız. Yani bunun arkasında hep strateji. Bunların hepsi bu yapay zekayla birlikte bizi korkutmazsa eğer, yani korkuyu paraya çevirtirmezlerse çok muhteşem, çok güzel bir şey. Ama bizi böyle eve tıkarlar ve korkuturlarsa, hele bizim Türk halkı gibi ne haber lan deyip sarılıp öpüşemeyecekse artık. Tamam mı? Arkadaşını görüp de öpen, sarılan bir halkız biz yani. Tamam mı? Uzak durmayız hiçbir zaman. Bizi bunlardan kopartacaklar ama bizi güzel güzel alıştırırlarsa sanal dünyanın tadından yenmez bence. Çok da güzel olacak. Mecburen alışacağız. Mecburen karşımıza çıkacak. Şimdi yavaş yavaş ben şeyi bile düşünüyorum yani, hani uzaya seyahate başladılar ya şimdi. Adını yazdırıyorsun. Bayağı pahalı bir para ama yakında uzayda iki tur
atıyor. Tabii şey işte Elon Musk'ın projesi var. Onun dışında Virgin Radio'nun sahibi kimdi, adını unuttum.
Evet.
Adamın. Branson. Richard Branson.
Branson evet. Onlar zaten bayağı yatırım yapıyorlar biliyorsun. Uydularla dünyada
tabii,
bedava
tabii,
interneti getireceğiz diyorlar. Biliyor musun? Şimdi Facebook da izin aldı. Facebook da uydular atacak. Ondan sonra da uzaya da bir an önce çıkmak lazım.
Yani zaten olacak. Çok enteresan değil mi? Adam orası için müthiş bir savaş veriyor. Yani orada Mars için özellikle Elon Musk büyük bir çaba gösteriyor. Yani oraya gitmek için bayağı bir uğraşıyor. Yani ve hani dünya artık kaç, 7,5 milyar insan var. Orada yani oraya giden kazanacak bence. İlk giden, orada koloniyi kuran kazanacak.
Ya kazanacak da bizim ömrümüz enteresan. Yani şimdi düşünecek olursan yani bir insan 90 bilemedin. Hatta bilemedin 110 yaşında. O kadar yani. 200'e gelmiyorsun abi. Bunları yaşayacağın ortamı sen Mars'ta arıyor olursan eğer, Mars'a gitmek zaten ne kadar bir gün. Otur dünyanda yemyeşil ormanın önünde masmavi sularda fermenti madden sularıyla güzel güzel geçir gününü de diyenler var. İlla ki hepimiz düşünüyoruz uzay işte oraya o kadar yatırım yapıyor, bu buraya yatırım yapıyor. Sonuçta ne kadar yani insanın birey olarak yaşayacağı bu dünyada neden var olduğunu düşündüğün zaman bu sanal gerçeklikler hep ilgi duyduğun konularda ya da seni mutlu etmek için yapılacak işler gibi gözüküyor. Esas amaç ne? Bizi nereye götürüyor? Yani bana çip taktığı zaman adam ben 250 yaşına kadar gidebilecek miyim? Yani adamların şeyi bu zaten. Seni biyonik insan yapacaklar.
100 milyonluk
bir ara
adam,
sen
evet.
Sen onu biliyor musun? 100 milyonluk adam diye. O her tarafı adamın şey. Şimdi anneannenin...
Terminatör var işte. Terminatör filmi şey yani. Çok meşhurdu.
Tamam, disk kapağı var.
Yani organ nakli oluyor. Daha sonra yüz nakli oldu işte. Türkiye onda önce oldu. Kaç kere yapıldı. Ondan sonra kol nakli. Bir tane adam bu sene şey yapacaktı. Evet. Kafa nakli yapacaktı. Ve şey de buldu. Yani gönüllü evet, de buldu.
Ama izin vermediler.
Ama izin vermediler mi? Takip edemedim.
Vermediler. O da hayvanlar üzerine bir koyunun kafasını değiştirdi. Koyun başarıyla değiştirdi ama bir zaman sonra
yani muhtemelen koyun. O diğer kişi de bilmiyorum tabii. Böyle uzmanlık alanımız değil ama şimdi şey turizm abi. Konusundaki yapay zeka trendlerini şöyle bir toparlayalım abi. Birkaç bölüm önce konuştuk. Erhan Bey konuk olmuştu. Değişim ajanı kendisi. Booking.com örneğini verdi. Booking.com gerçi abi. Türkiye'de kullanmıyoruz şu anda. Yani dışarıda yurt dışında kullanabiliyoruz. Booking.com her gün arayüzünde 5000 tane deney yapıyormuş. Bizim farkında olmadığımız. Her gün 5000 tane şey deniyor. Yani biz ama fark etmiyoruz onu. Yani bir şeyleri deniyor sürekli. Yani buradan işte o yapay zekayı kullanarak adamlar oradan her şeyi yani şöyle söyleyeyim belki 5 sene sonra nereye gideceğimizi bile tahmin edebiliyorlar yani.
Ben sana şöyle de söyleyeyim. Bizim seninle şimdi bu konuşmamızda ben Booking.com adını geçirdik, tamam mı? Onun bir de Booking Hunter diye bir site var. Onu da öneririm. Gidemediğiniz şehirleri, gidemediğiniz ülkeleri oradan 3 boyutlu ya da işte sanal dünyada da izleyebilirsiniz. Ya da normal televizyon ekranında YouTube'dan izleyebilirsiniz. Booking Hunter diye ismi. Bunu da söyledikten sonra Booking ile ilgili mesela biz seninle desek ki
hemen Paris, geliyor evet.
Paris, yarın senin telefonuna ya da benim telefonuma Booking.com'dan şey geliyor, reklam geliyor. Paris'te 4 yıldızlı oteller, şu fiyat 5 yıldızlı oteller, bu fiyat. Sen daha önce işte şu
otelde
kalmışsın.
İşte bu öneri algoritmaları da 2020'nin trendlerinden biri olmuş
falan diye mesajı geliyor. Buna bile şaşırın.
Kişiselleştirilmiş öneriler 2020'de de bir zorunluluk olarak. En azından 2020'yi hani es geçelim ama önümüzdeki yıllarda bunu herkesin yapması gerekiyor abi dediğin gibi.
Mecburen yapacaklar. Yani biz tutup da şimdi şey diyor muyuz ya yani ben kardeşim ben siyah beyaz televizyon seyredeceğim, renkli televizyona karşı diyor muyuz demiyoruz. Mecburen öğreniyoruz ve buna da adapte olacağız. Bu sesli asistanlar var zaten şimdi telefonlarda da başladı biliyorsun. Sen bir yerden geçerken diyelim ki orada bir fırsat var. Sana o fırsatı hemen şey yapabiliyor. Sesli asistanlar söyleyebiliyor.
Artırılmış gerçeklikten de bahsettik. O da kullanmamız evet. Gereken bir olgu. Ve bu aynen. Trendin neden 2020'de seyahat etme şeklimizi devralacağını görmek için derinlemesine inceledik gerçekten. Etrafımızdaki şeyleri algılama biçimimizi değiştirmek için kullandığımız bir teknoloji. Bir dijital bir teknoloji. Bu içinde bulunduğumuz dönemde de bu artırılmış gerçekliğin kullanımı arttı diyebiliriz. İşte geçenlerde evet. Televizyonda rastladım. Bir toplantı gerçekleşti. İşte Zoom üzerinden yapıyorlar ama artırılmış gerçeklikle yapıyorlar toplantıyı. Aynen toplantı odası ve herkes yerinde oturuyor ama kimse orada yok. Sanal gerçeklikle evet. Toplantı yapıyorlar.
İşte benim sana söylediğim yani. Biz bunu şu an yapıyoruz. Daha da güzellerini yapacağız. Yani televizyon yapacağız. Sen mesela Almanya'da kendi stüdyonda, virtual stüdyonda programı yapacaksın. Yanına Ajda Pekkan'ı konuk olarak alabileceksin isterse.
İsterse alırız bu, tamam. Ya, Allah uzun ömür mesela, versin ona da.
Ya, vallahi bence de bir röportaj yapmadan gitmesin diye düşünüyorum. Çünkü ben pop tarihini yani popun 60 yılını belgesel olarak yapmak istiyorum. Onunla da röportaj yapmayı çok arzu ediyorum ama eskiden bir telefonumla merhaba dediğim insanlara şimdi ulaşabilmek için 8 tane asistan, 5 tane yardımcı, 3 tane bilmem kimden geçmem gerekiyor. Onlar beni tanımadıkları için de ben tanıdığım insanlara ulaşamıyorum. Böyle enteresan.
Evet abi yavaş yavaş yani tabii şimdi biz yapay zeka uzmanı değiliz ama senin hem medyada uzmanlığın var, turizmde uzmanlığın var. Yapay zeka önümüzdeki günlerde turizmde hayatımıza girebilecek yapay zeka trendlerini şöyle bir gözden geçirdik. Umarım yararlı olmuştur abi. Peki şimdi korona günlerindeyiz. Biraz da korona günlerinden bahsedeyim istiyorum. Böyle korona günlerinde daha fazla yaptığın, artış olduğunu gözlemlediğin bir şey var mı hayatında? Mesela daha fazla kitap okumak, sosyal medya paylaşımı daha fazla yapmak, haber daha fazla izlemek. Gibi gibi.
Şimdi bizim evde karım, kızım ve ben bir yarışma içerisindeyiz. Benim hep şeyimde şu vardı bugüne kadar. Yılda 52 kitap okumayı hedeflerdim. Bu her hafta bir kitap, 52 haftada bir yılı bitirip 52 tane kitap okumuş oldum. Fakat kızım bunu artırdı. O maşallah yani çok da iyi gidiyor. Karım dersen o da farklı okumaya başladı. Şimdi bizim evde böyle bir kitap okuma işleri var ama benim de bir taraftan yazma, ben onlardan geri kalıyorum. Onlar kadar hızlı okuyamıyorum ama bu şeyler sanal yine dünyamızda. Okuyamadığın kitabı dinleme güzelliği de var biliyor musun? Bazı böyle
evet.
yerler var.
Ondan aynen öyle. Sonra, Storytel gibi.
Evet. Onları dinlerken başka işler de yapabiliyorum. Biraz öyle kitaplar okuyorum. Bir de ben gazetede bir şey vermiştim. İnternetten de okunabilecek ama işte hangi kitap seyahat kitabıdır, hangilerini okuyayım derseniz diye bir önerilerde bulunmuştum. Biliyorsun 1630'lu yıllarda Evliya Çelebi vardı. Evliya Çelebi dünyayı gezen bizim ünlü şeylerimizden, gezginlerimizden biridir. Rüyasına peygamberimiz giriyor. Hazreti Peygamberimiz. Ona ne dilersin benden diyor. Şefaat diyeceğine seyahat diyor. Bütün dünyayı birkaç defa dönüyor Evliya Çelebi. Onun bir kitabı var. O çok güzel aslında. Bu 2011 yılda onun doğumunun 400. yılıydı. UNESCO 2011'i Evliya Çelebi'yi anma yılı ilan etti. O dönemde birçok kitap var. Seyahat etmek isteyenler bunu okuyabilirler. Ondan sonra bir de bizim yine dünyaya mal olmuş gezginlerimizden, seyyahlarımızdan biri vardır. Der ve adam unuturmuş kim olduğunu. Piri Reis. Piri Reis. Piri Reis'in de Kitab-ı Bahriyesi var. O da enteresan gibi. Eskiler, çok eskilerden olmasına rağmen dünya nasılmış, nasıl oldu? Şimdiki sanal dünya nerelerde karşılaştırmasını yapmak için evde otururken insanların okuyabileceği kitaplarda. Ben bunları bir kez daha okuyorum. Bir de Hemingway'in şeyi vardır. Güneşte Doğar diye bir kitabı vardır. Onu da önerebilirim. Bu motosiklet günlükleri var Che Guevara'nın. Hı hı. Ardında da okurken müzik dinlerlerse mesela o kitap da bambaşka dünyalara götürebilir ve o şeyin gezdiği, savaş için topladığı insanların yollarını anlatan bir kitap çok da güzel olacaktır. Yani hem Arjantin'i hem de Küba'yı görmek isteyen insanların gezebileceği, okuyabileceği bir kitap olabilir. Bir de Tibet'te 7 yıl diye bir kitap var. Biliyorsun son yıllarda yoga çok meşhur olunca Tibet meşhur olmaya başlamıştı. Adamcağızın soyadını ben telaffuz edemiyorum ama ismi Peter. Aufschneider diye isim var.
Aufschneider.
Aufschneider. Onun Tibet'te 7 yıl kitabı. Onu da okumalarını bizi dinleyen insanlara önerebilirim.
Peki kitap önerilerini de aldık. Gerçekten onu soracaktım. Kitap ne önerirsin, ne okuyalım diye. İyi oldu gerçekten bu kitaplar. Benim okumadıklarım var içinde. Ben de aslında bu 52 kitap olayını ben de yapmaya çalıştım ama bir türlü başarılı olamıyorum.
Yani işte olmuyor esasında. Yani şimdi bile bomboş vaktim var. Hadi oku ama olmuyor işte.
Peki bu kitap önerilerini ve konuştuğumuz konularla ilgili linklerin hepsini podcast'in açıklama kısmına ben yazarım, bırakırım. Aynı zamanda senin yazdığın yazılarını da takip etmek isteyenler olabilir. Oraya yazarım. Peki abi bir şey soracağım. Mesela kaç ülke demiştin? Tam hatırlayamadım şimdi. Ya kaç ülke gezdin demiştin?
Şöyle söyleyeyim. Mesela Afrika'da gezmediğim ülke yok gibi, tamam mı? Ondan sonra yani Cezayir, Libya'yı falan da sayıyorum. Afrika'nın kuzeyi, güneyi, her tarafı, ortası. Ondan sonra Asya'da Filipinlere gitmedim mesela o tarafta. Yani gitmediğim yerleri saymak daha kolayıma geliyor.
Tamam, sayı bilmiyoruz anladığım kadarıyla. Bayağı bir var. Peki mesela...
Vallahi ayıptır söylemesi, var yani, çok var.
Peki abi ne kadar güzel. Yani gezdiğin, gördüğün yerler içerisinde eğer bizi dinleyenlerin imkanları olursa tabii mutlaka buraları görsün, burayı görsün dediğin bir yer var mı? Bana mesela Mısır'ı çok methi diyorlar. Mısır mutlaka görülmeli diyorlar. Onun dışında senin var mı buraya git diye?
Ben de Kamboçya'yı çok sevdim. Kamboçya o kadar fakir olmasına rağmen, hatta sular içerisinde yaşıyorlar Kamboçya'dakiler. Yani çocuklar bu evdeki leğenler vardır ya, o leğenlerle evden eve gidiyorlar. Çünkü evleri suyun üzerinde. Onun haricinde ama çok güzeldi tarihi yerleri var. Mesela Angkor Wat diye bir yer var, beni çok etkiledi. İnsanların Angkor Wat'ı görmesini çok arzu ederim yani Kamboçya'da. Bence oraya gitmelerinde yarar var.
Angkor Wat. Peki hemen araştıracağım. Hiç duymamıştım.
Evet.
Hemen bakacağım.
Angkor Wat çok güzel. Onun fotoğraflarını mutlaka görmüşsün. Yani şeyin simgesi. Kamboçya'nın paralarının üzerinde falan da onun şeyi var. 1115'te yapılmış. Onların şeyi neydi? İkinci Suryavarman diye bir kralları vardır. Bir tapınak şehri orası. Hı-hı. Ama o kadar etkiledi ki beni. Yani bir dönem kapalı kalmış. Kimer Krallığı'nın başkenti. Bir kapalı kaldığı süre içerisinde, yani oraya kimse gitmemiş, o kadar güzel korunmuş ama evlerin içinde koca koca ağaçlar çıkmış. Mesela bir evin penceresinden bir ağacın dalı çıkıyor. Yani iki adam kalınlığında falan.
Allah Allah.
Evet, çok etkilendim. Ya. Yani orada Hinduizm tanrılarının yaşadığı düşünülüyor. Meru Dağı falan filan var. Bayağı güzel. Yani öbür yerlere herkes gidebilir ama burası, yani Kamboçya deyince ya kim gider Kamboçya'ya diye düşünüyorsun. Ama bence yani Khmer Krallığı'na 890'dan bu yana şeylik yapmış, başkentlik yapmış bir yer yani.
Peki abi, bunları değerlendireceğiz. Umarım kısmet olur gitmek. Bakarsın bir
i̇nşallah,
şekilde.
İnşallah.
Bizi dinleyenler yani
eğer... Çok fazla şey yok oranın. Masraf da çok yok diyecektim ama bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. En azından sanal gezi yaparsın.
Bu arada bizi dinleyenlerin önerileri olursa da onlar da lütfen yazsınlar, ulaşsınlar bize. Peki sana nasıl ulaşabilirler, ulaşmak isteyenler olursa?
Yani bana, benim internet adresim Gmail üzerinden var. Bir de bizim bu Voyage Türkiye diye bir yenimiz var, televizyonumuz var. Ondaki hd@voyagetürkiye.com ulaşabilirler.
Tamam. Onları da zaten podcast'ın açıklama kısmında paylaşırım. Bir özet geçeyim mi bugün bu bölümde neler
Lütfen.
Konuştuk? Tamam. Peki Lütfen. Hakan Dikmen'i tanıdık. Birçok farklı sektörde başarılı çalışmalara imza attı Hakan Dikmen ve hala da devam ediyor. İşte gazetecilikten televizyonculuğa. Onun dışında bir girişimci aslında. Farklı farklı girişimleri var. Türkiye'de ilk defa gerçekleşen girişimler var. Medya alanında yaptığı girişimler var. Ve hala da devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ona. Ve onun dışında içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirdik. Turizm açısından öngörülerimizi konuştuk. İnsanlar bu sene tatil yapar mıyı konuştuk. Koronavirüs seyahat planlarını etkiler mi? Nerelere güvenmeliyiz dedik. Ve 2020 yılının en büyük trendlerinden birinin yine yapay zeka olacağını söyledik. Tabii 2020'den çok umutlu değiliz içinde bulunduğumuz dönemden dolayı ama yapay zeka konusunda bir takım öngörülerimizi paylaştık. Yapay zekanın turizme olan katkılarından bahsettik. İşte seyahat asistanlarını, öneri algoritmalarını, sadakat programlarını konuşmadık çok fazla ama artırılmış gerçeklikten bayağı bir bahsettik. Ve yapay zeka dışında dijital dönüşümün etkisinin ne olacağını konuştuk. Onun dışında sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bahsettik ve alışkanlıklarımızın değişimden bahsettik. Korona günlerinde yaptığımız ve artış olduğunu gözlemlediğimiz şeylerden konuştuk. Kitap önerileri aldık ve nereye gitmemiz gerektiği konusunda Hakan abiden çok güzel öneriler aldık. Var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı abi, atladığım bir şey?
O kadar güzel anlattın ki ben ne çok konuşmuşum.
Bayağı bir konuştuk. Atlamış da olabiliriz. Atlamış da olabiliriz. Peki
ya,
ben...
Çok atladığımız şey var tabii ki. Yani o kadar zaman içerisinde 35 yıldır birçok işler yapıyorum ondan sonra. Fakat Türkiye ile ilgili atladığımız bence bir şey yok. Türk halkı her zaman dik durmayı seven, dik durmayı bilen insanlardan bir şekil bir halk. O yüzden bu koronavirüs belasını da üzerinden atacak ve göstermiş olduğu beni şaşırtan, evlerinden çıkmadan yaşayarak insanların birbirlerine çok enseyi karartmadan komikliklerle ulaşabildiği, birbirleriyle eğlendiği bir dönemi yaşadılar. Aile içi saadet biraz daha arttı. Herkes çocuğunu ve karısını çok daha iyi tanıma fırsatı buldu. Bazen işte aile içi şiddet olmuştur falan filan diye gazetelerde görüyoruz ama bunun da iki insan sonuçta kavga edecek ama sonuçta akşam aynı yatağa yatınca beraber olacaklardır diye, mutlu olacaklardır diye düşünüyorum. Bana bu imkanı verdiğin için çok teşekkür ediyorum. sana da yapmış olduğun işler, çok önemli işler yaptın Türkiye'de. Çok farklı kişilere çok farklı eğitimler verdin, çok farklı destekler oldun ve insanları eğlendirdin, onlara bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğin için de onur duydum. Bir kez daha seninle bu mecrada buluştuğumuz için de heyecandan gece uyuyamadım. Çok teşekkür ederim.
Abi ben çok teşekkür ediyorum sana. Yine önümüzdeki bölümlerde farklı konularla ilgili öngörülerini, bilgilerini bizimle paylaşırsan, konuk olursan çok sevinirim.
Her zaman. Sen yeter ki iste.
Tamam.
Ben hazırım.
Peki abi çok teşekkürler. O zaman bitiriyorum bölümü. Hoşçakal.
Dinleyenlerimize de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.
Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.